Ayrım 7.
Çocuk avluda başı önde yürüyordu. Ninenin çığlıkları bir kez daha işitildi. Sonra kapıyı sertçe çarparak dedesi çıktı dışarıya. Yaşlı adam Seyit Ahmet'in kapısına varmıştı ki onu orada Gülcemal karşıladı. "Dur, gitme şimdi. Durmadan ağlıyor, dövmüş gene. Artık ayrı yaşayacaklarmış. Kızın bütün suçu sende buluyor. Lanet üstüne lanet okuyor." Şaşkınlıkla duralayan mamun tek ses söylemedi. Öz kızı bile onu görmek istemedikten sonra ne söyleyebilirdi ki? Gülcemal gene alçak sesle, "Orospu tek başına içip duruyor," dedi. Kudurdukça kudurdu pis herif. Ve sustular. Gülcemal içten gelen bir acımayla, "Şu Seyit Ahmet şimdi çıkıp geliverse ne iyi olur," diye sürdürdü konuşmasını. "Bugün dönmesi gerekiyordu. Hiç olmazsa kütüğü çeker, derdin birinden kurtulurdunuz." Mamun başını salladı. Düşünceliydi. "Kütükle iş bitse iyi," dedi. Fakat o sırada torununun yanı başında gördü. "Hadi oğlum, git oyna sen." Çocuk oradan uzaklaşarak doğruca samanlığa gitti. Samanlar arasında sakladığı dürbününü bulup çıkardı. Dürbünün üstündeki tozları silerken üzgün bir sesle, "İşler kötü gidiyor," dedi. "Herhalde bütün suç çantayla bende. Başka bir okul olsa da oraya gitseydik bari. Kimseye haber vermezdik. Ama dedeme kıyamaz söylerdim. Çünkü çok arardı beni." "Peki sen o zaman beyaz gemiyi kiminle seyredeceksin?" "Hem ben balık olamam mı sanıyorsun? Öyle bir olurum ki yüze yüze ta beyaz geminin yanına varırım." Çocuk oradan çıkıp kuru ot yığınının arkasına gizlendi. Dürbünle çevresini seyre koyuldu. Gel gelelim neşesi yerinde değildi. Fazla oyalanamadı. Oysa başka bir zaman olsa bu görünümü seyre doyamazdı. Çepeçevre güz renklerine bürümüştü dağlar. Doruklar kardan bembeyazdı. Yamaçlar kırmızının her çeşidiyle bezenmişti. Dürbünü samanlıktaki yerine koyup çıktığı zaman dedesinin atı yedeğine çekerek ırmak geçidine doğru yürüdüğünü gördü. Atın hamudunu, koşumlarını takmıştı. Hemen dedesinin arkasından koşmak istediyse de Orozkul'un haykırışıyla olduğu yerde kaldı. Orozkul evinden don gömlek fırlamıştı. Sırtında kürkü vardı. Suratı hastalıklı, şişmiş bir inek memesi gibi kıpkırmızıydı. "Hey, sana söylüyorum," diye bağırdı mamuna. "Nereye götürüyorsun atı? Koy onu aldığın yere. Biz sen olmadan da yaparız işimizi. Bundan sonra elini hiçbir şeye sürmeyeceksin. Burada hiçbir sıfatın kalmadı. Çünkü kovuyorum seni işten. Defol, canının istediği yere git şimdi." Acı acı gülümseyen mumun atı gerisin geriye ahıra götürdü. Sanki birden çökmüş, iki kat ufalmıştı. Yürürken çizmelerini sürüyor, başını kaldırıp bakamıyordu. Çocuk dedesi adına duyduğu utançtan boğulur gibi oldu. Gözlerine yaşlar doldu. Ama ağladığını kimseye göstermek istemiyordu. Onun için ırmak kıyısına doğru koşmaya başladı. Koşarken gözleri kararıyor, keçi yolu ayaklarının altında bir görünüp bir kayboluyordu. Sevgili kayaları hemen yanı başındaydı. Suskun durdu. Derdini anlamayan tanka, kurta, eğere, yatan deveye merhaba bile demedi. Yalnız yatan devenin yanına gelince hörgücünü kucakladı, kızıl kayadan gövdesine yaslanarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Uzun bir ağıttı bu. Hıçkırdıkça üzüntüleri azaldı. Gözlerinden yaşlar aktıkça acıları yatıştı, dindi. Ağlaması kesilince gözlerini silip karşı yakaya baktı. Bakar bakmaz da şaşkınlıktan dona kaldı. Irmağın öte geçisinde, suyun kenarında üç maral duruyordu. Canlı, gerçek maraldı bunlar. Irmağa su içmeye inmişlerdi. Fakat o anda içmiyorlardı. Suya kanmış olmalıydılar. Boynuzları en geniş, en ağır olanı başını bir daha suya eğdi. Sanki içerken bir yandan da göletin ayna gibi düzgün yüzeyinde kendini seyrediyordu. İri maral deve tüyü rengindeydi. Boynuzlarıyla, geniş göğsüyle güçlü bir görünüşü vardı. Su içmeyi bitirince başını kaldırdı, kulaklarını oynatarak çocuğa dik dik baktı. Bu sırada kıllı, açık renk dudaklarından su damlaları dökülüyordu ırmağa. Fakat üçü arasında çocuğa en dikkatli bakanı, başında ince çatallı boynuzları olan beyaz, çökük karını dişi geyikti. Boynuzları erkeğinkinden küçüktü ama daha güzeldi. tıpkı masallardaki boynuzlu geyik ananınki gibiydi. Ne kadar da iri, parlak gözleri vardı. Duruşuyla, ince gövdesiyle her yıl kulunlayan bir kısrağa benziyordu. Çocuğa öyle de dikkatli bakıyordu ki, sanki bu iri kafalı, yelken kulaklı oğlanı bir yerden görmüş de anımsamaya çalışıyor gibiydi. Gözlerindeki ıslaklık, parıltı da uzaktan belliydi. Burun deliklerinden az az buhar çıkıyordu. Daha boynuzları çıkmamış, gencecik bir geyik yavrusu, anasına arkasını dönmüş, ılgın yaprağı yiyordu. Dünya umurunda değildi yavrunun. Gürbüzdü, çevikti, keyfi yerindeydi. Bir an gevediği yaprakları bıraktı, hoplayıp zıplamaya, anasına sürtünerek oynamaya başladı. Yavrusunun kafasıyla, omzuyla, şurasına burasına dokunmasını aldırış etmeyen dişi geyik, çocuğa bakıyor, bakıyordu. Oğlan soluğunu kesip sindiği yerden çıktı. Sanki düşteymiş gibi ellerini uzatarak yavaş yavaş ta suyun kıyısına yaklaştı. Marallar hiç ürkmediler, kaçmadılar. Ona sakin sakin bakmaya devam ettiler. Aralarında kayaların çıkıntıları üzerinden köpüklenerek aşan akıntılı, duru, yeşilimsi bir ırmak vardı. Onları ayıran bu ırmak olmasa çocuk ellerini uzatıp marallara dokunuverecekti sanki. Maralların durduğu yer çakıl taşlarıyla kaplı bir düzlüktü. Düzlüğün hemen bitiminde güz kızılığına bürünmüş bükler başlıyordu. Büklerin üzerinde killi yer, yarın üzerinde ise altın kırmızısı kayınlar vardı. Daha yükseklerde iğne yapraklı ormanlar, onların da üstünde oyukları karla dolu kayalık tepeler yükseliyordu. Çocuk gözlerini kapayıp açtı. Önündeki görüntü hiç değişmemişti. Kırmızı yapraklı büklerin berisindeki tertemiz çakıllar üzerinde aynı masal geyikleri oldukları yerde duruyorlardı. Geyikler birden geriye döndüler. Birbiri ardından ağaçlara doğru yürüdüler. İri maral en baştaydı. Yavruları ortada yürüyor, en geride de ana geyik geliyordu. Dişi geyik bir ara başını arkaya çevirip çocuğa baktı. Oradan doğruca büklerin arasına girdiler. Onlar yürüdükçe kırmızı dallar sallanıyor, kızarmış yapraklar hayvanların gergin düz sırtlarına dökülüyordu. Sonra yukarı doğru yara tırmanmaya başladılar. Bir ara üçü birden durdu. Sanki durdukları yerden çocuğa bakıyorlardı. Baba geyik boynunu uzattı, geniş boynuzlarını geriye attı, muu, muu diye boru öter gibi böğürmeye başladı. Böğürmeler yardan dönerek ırmak boyunca muu, muu diye uzun uzun yankılandı. Çocuk ancak o zaman ayılabildi. Hemen geriye döndü, eve doğru koşmaya başladı. Tanıdığı cılgalardan deli gibi koşarken neredeyse soluğu kesilecekti. Aynı hızda avluyu geçti, evlerinin kapısını ardına dek açtı, daha eşikte tıkanarak ''Dede, marallar geldi, marallar burada!'' diye bağırmaya başladı. Mumun, dede, uzun, suskun, büzüldüğü köşesinde torununa şöyle bir baktı. Bu delişmen oğlan ne diye bağırıp duruyordu ki? Oradan nine atıldı. ''Peki, peki, sus şimdi, gürültü etme, geldilerse geldiler, şimdi geyiklerin sırası değil.'' Oğlan süklüm püklüm dışarı çıktı. Avluda kimsecikler yoktu. Sonbahar güneşi Karahıl Dağı'nın ardına doğru eğilmişti. Oradan komşu dağların koyu gölgeli çıplak yamaçlarına inecekti. Soğuğun kol gezdiği dağ sırtları güneşin ısıtmayan ışıkları altında ölgün ölgün parlıyordu. Bu solgun aydınlık sırtlardan aşarak dağların kırağılı doruklarında titremeye başladı. Ormanlar akşam karanlığına gömüldü. Hava soğudu, karlı dağlardan buz gibi bir yer esti. Çocuk üşüyerek titremeye başladı. Yatağa girdiği halde hala tir tir titriyordu. Bu yüzden uzun süre uyuyamadı. Dışarıda hava iyice kararmıştı. Başı ağrıyordu ama ağzını açıp tek söz söylemedi. Hastalandığının kimse farkında değildi. Unutmuşlardı onu. Hem nasıl unutmasınlar ki? Dedenin aklı başından gitmişti. Şaşkınlığından ne yapacağını bilmiyordu. İkide bir eve giriyor, avluya çıkıyor, derin derin ahlar çekerek bir köşeye oturuyor, oradan kalkıp başka bir yere gidiyordu. Ninenin dırdırı hiç eksilmemişti. O da dede gibi bir içeri bir dışarı girip çıkıyor, ortalıkta dolaşıp duruyordu. Avludan bir takım anlaşılmayan kesik kesik konuşmalar gelmekteydi. Birilerinin hızlı ayak seslerine karışan sövmeleri duyuluyordu. Çocuk hiç sesini çıkarmıyordu. Ama ayak patırtılarından, konuşmalardan, içerideki, dışarıdaki gürültülerden kafası kazan gibi olmuştu. Gözlerini kapadı, yalnızlığını, unutulmuşluğunu gizlemek için o gün başından geçenleri, özellikle hoşlandıklarını bir bir anımsamaya çalıştı. Büyük ırmağın kıyısında duruyordu şimdi. Akıntı o denli hızlıydı ki insan suya rahatça bakamıyor, baktıkça başı dönüyordu. Öbür kıyıda ise 3 maral vardı. Akşam üzeri gördüğü maralların 3'ü de gelmişler, orada durmuşlardı. Her şey yeni baştan yenileniyordu. İri boynuzlu geyik ana başını arkaya silkeledikçe ıslak dudaklarından suya damlalar dökülüyordu gene. Aynı dişi geyik anlayan yumuşak bakışlarını ona çevirmişti. Güzel hayvanın nemli, koyu iri gözleri vardı. Çocuk dişi geyiğin nasıl olup da insan gibi içini çektiğine şaştı kaldı. Tıpkı dedesi gibi dertli dertli, derin derin. Geyikler son bükün çalıları arasından geçip gittiler. Kırmızı dallar sallanıyor, hayvanların gergin, düz sırtlarına kırmızı yapraklar dökülüyordu. Geyikler yarın üstüne çıkınca durdular. Erkek geyik boynunu uzattı, boynuzlarını geriye attı, muu, muu diye boru gibi ses çıkarmaya başladı. Böğürmelerin ırmak boyunca üst üste yankılandığını anımsadıkça çocuğun sevincinden ağzı kulaklarına varıyordu. Ondan sonra geyikler ormana daldılar. Çocuk geyiklerinden ayrılmak istemiyor, gördüklerini baştan düşünürken yeni yeni şeyler katıyordu. Gene önünde geniş, delice akan bir ırmak vardı. Sulara baktıkça başı dönüyordu. Çocuk birden sıçradı ve uçarak karşı yakaya geçti. Çakıl taşlarının üstünde duran maralların yakınına usulca yumuşacık indi. Ana geyik onu hemen yanına çağırdı. Kimin oğlusun sen? Çocuk kimin oğlu olduğunu söylemekten utandığı için karşılık vermedi. Sonra yavaşça, boynuzlu geyik ana, dedemle biz seni çok seviyoruz dedi. Epeydir yolunu gözlüyorduk. Ben de seni tanıyorum, dedeni de tanıyorum. İyi insandır deden. Oğlan öylesine sevindi ki marala nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Sonra birden, istersen balık olayım, ırmaktan ısık göle, oradan da beyaz gemiye yüzeyim dedi. Kolayca yapabileceği bir işti bu. Ama boynuzlu geyik ana bir şey söylemedi. Bunun üzerine çocuk çırılçıplak soyundu, tıpkı yaz günlerindeki gibi sazlara tutundu, titreyip büzüşerek ırmağa daldı. Ama su hiç de soğuk değildi. Tam tersine ateş gibi sıcak, fokur fokur kaynayan bir suydu bu. Çocuk gözleri açık, derinlere doğru yüzdü. Altın renkli, sayısız kum tanecikleri, ufak ufak çakıl taşları gözlerinin önünde fırfır dönüyor, kulakları uğulduyordu. Sıcak suların içinde soluğu kesilmişti ama durmadan sürükleniyordu. Boynuzlu geyik ana, yetiş, ben de senin oğlunum, kurtar beni geyik ana diye bağırmaya başladı. Geyik ana arkasından hızla koşmaya başladı. Boynuzlarından ıslık sesi çıkıyordu. Çocuk birden yeğenileşti, rahatladı. Ter içindeydi. Böyle durumlarda dedesinin onu iyice sarıp sarmaladığını anımsayarak yorganına sarındı. Evde kimsecikler kalmamıştı. Lambanın fitili yana yana kısaldığı için ışığı ölgünleşmişti. Susuzluktan çocuğun içi yanıyordu. Tam kalkıp su içmek üzereydi ki birden sert konuşmalar, haykırışlar, ağlamalar duydu. Birisi ağlayanı yatıştırmaya çalışıyordu. Bunun peşinden bir takım ayak patırtıları yayıldı. Hızlı gidiş gelişler başladı. Ahlayıp oflayan iki kişi tam pencerenin dibinden geçiyordu. Sanki biri ötekini sürüklüyor gibiydi. O anda kapı gürültüyle açıldı. Öfkeden deliye dönen nine derin derin soluyarak dedeyi apar topar içeri soktu. Çocuk dedesinin bu derece korktuğunu ilk kez görüyordu. Aklı başından çıkmıştı adamcağızın. Çevresine bakarken şaşkın bir görünümü vardı. Nine onu göğsünden bir kez daha itip oturtarak, "Otur şuraya koca bınak," dedi. "Çağrılmadan hiçbir şeye burnunu sokma. Yoksa aralarında böyle şeyler ilk kez mi oluyor? Eğer barışmalarını istiyorsan otur oturduğun yere. Hiç karışma. Dediğimi yapacaksın, anladın mı? Eğer yapmazsan o herif seni de beni de kovar bu evden. Bu geçkin yaşımızda nereye gidecek, başımızı nereye sokacağız?" Nine böyle söylene söylene kapıyı çarptı çıktı. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Dedenin kesik kesik hırıldayan solumalarından başka bir şey işitilmiyordu. Zavallı mumun ocağın çıkıntısına oturmuş, başını titreyen ellerinin arasına almıştı. Bir ara ansızın diz çöktü, bilinmeyen birine ellerini uzatıp yalvarmaya, inlemeye başladı. Beni al, dertli başımla beni al da ona bir çocuk ver. Ne olur bir tane, bir tane çocuk ver ona. Artık dayanamıyorum, kızımın acısına dayanamıyorum. Yaşlı adam böyle ağlayarak sallana sallana ayağa kalktı. Oradan el yordamıyla kapıyı buldu. Dışarı çıkıp kapıyı arkasından kapadığı zaman yumruklarıyla tıkadığı ağzından çıkan boğuk hıçkırıklar birdenbire arttı. Çocuğun içi bir tuhaf oldu. Bedenini bir ürperti sardı. Kah ateşten kavruluyor, kah buz keserek üşüyordu. Bir ara kalkıp dedesinin yanına gitmek istedi. Fakat kollarının, bacaklarının gücü kesilmişti. Başı ağrıdan çatlayacak gibiydi. Dedesi kapının arkasında durmadan ağlıyor, orospul sarhoş sarhoş haykırıyor, Bekey teyzesi umutsuz çığlıklar atıyordu. Nine ile Gülcemal'in yalvaran, yatıştıran sesleri gelmekteydi. Oğlan onlardan uzaklaşarak kendi düş evrenine daldı. Gene delice akan ırmağın kıyısındaydı. Gene öte geçede, çakılların üstünde aynı üç geyik vardı. Çocuk yalvarmaya başladı. Ne olur geyik ana, Bekey teyzeme boynuzlarından bir beşik getir. Yalvarırım bir beşik getir. Hem bir de çocukları olsun. Bir yandan bunları söylerken bir yandan da geyiklere doğru koşuyordu. Ama ne o yere bastıkça su ayaklarının altından açılıyor ne de karşı yakaya yaklaşabiliyordu. Hep aynı yerde tepinip durmaktaydı. Yalnız eskisi gibi yalvarıyordu. Boynuzlarından bir beşik getir geyik ana. Dedemin ağlamaması, orospul eniştemin Bekey teyzemi dövmemesi için elinden geleni yap. Bir çocuk ver onlara. Söz veriyorum. Herkesi seveceğim. Orospul enişteyi bile seveceğim. Yeter ki bir çocukları olsun. Boynuzlarınla bir beşik getir onlara. Uzaktan kulaklarına çıngırak sesleri gelmeye başladı. Şıngırtıları yaklaştıkça yaklaştı. Boynuzlarına çocuk beşiği, kayın ağacından çıngıraklı bir beşik takarak dağlardan koşa koşa gelen boynuzlu geyik ananın sesiydi bu. Çıngırağın şıngırtıları gitgide artıyor, boynuzlu geyik ana yaklaştıkça yaklaşıyordu. O da nesi? Çıngırak seslerine uzaktan uzağa bir de motor humurtusu eklendi. Yaklaşan bir kamyondu bu. Kamyonun uğultusu gittikçe daha yakından duyuluyor, çıngırak sesleri ise arada bir kesilerek azalıyordu. Sonunda şıngırtılar azaldı, azaldı, motor humurtuları arasında kaybolup gitti. Çocuk birdenbire çarpan demir şıngırtılarından bir kamyonun evlere doğru yaklaştığını anladı. Köpek havlayarak avludan dışarı fırladı. Farların ışığı bir an pencereye vurdu. Sonra söndü. Motor durdu. Kamyonun kapıları açılıp kapandı. Konuşmalardan anlaşıldığına göre yeni gelen üç kişi konuşa konuşa arkasında çocuğun yattığı pencerenin önünden geçtiler. Aman Seyit Ahmet geldi diye bağırdı sevinçle Gülcemal. Çok beklettin, gözlerimiz yolda kaldı. Gülcemal'in kocasına doğru koştuğunu duyuyordu. Yabancı iki ses merhaba diyerek onu karşıladı. Sizde ne var ne yok diye sordu Seyit Ahmet. Hiç, ne olsun, neden geciktin böyle? Buna da şükür. Devlet çiftliğine kadar geldikten sonra orada bekle Allah bekle. Tek araba çıkmadı. Bari Celesa'ya varabilseydim. Derken tomruğu almak için gelen şu kamyona rastladım. Geçit öyle karanlık ki hiç sorma. Yolun durumunu biliyorsun. Gelenlerden biri orospul nerede, evde mi diye sordu. Gülcemal durakladı. Evde, evde. Biraz rahatsız da yatıyor. Merak etmeyin, yerimiz var. Bizde de yatarsınız. Hadi buyurun. Yürümeye başlamışlardı ki birkaç adım ilerleyince merhaba aksakal, merhaba baybiçe diyerek durdular. Mumu dede ile nineye selam veriyorlardı. Birikiler utandıkları için beklemişler, onları yabancıları karşıladıkları yerde karşılamışlardı. Acaba orospulla utanacak mıydı? Çocuk biraz olsun rahatladı. Zaten kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Başının ağrısı azalmış gibiydi. Bir an kalkıp kamyona bakmayı bile düşündü. Kamyon dört tekerlekli miydi yoksa altı tekerlekli mi? Yeni miydi, eski mi? Arkasındaki remork nasıl bir şeydi? O bahar evlerine askeri bir kamyon gelmişti. Kocaman kocaman tekerlekli, burnu kesik bir araçtı bu. Gencecik bir asker olan sürücü onu alıp yanına oturtmuştu. Aman ne hoştu. Araçla gelen sırmalı apoletli subay Orozkul'la birlikte ormanı dolaşıyordu. Böylesi daha önce görülmüş şey miydi hiç? Çocuk askere, "Yoksa siz buraya casus aramaya mı geldiniz?" diye sormuştu. Asker gülmüştü. "Ya öyle, casus aramaya geldik." Çocuk üzgün, "Ama bizim buralara hiç casus uğramadı ki," demişti. Asker gene gülmüştü. "Casus gelse ne yapardın?" "Hemen arkasına düşer yakalardım." "Vay canına, sen ne yaman çocukmuşsun öyle. Ama önce biraz büyü olur mu?" Sırma apoletli subay ile Orozkul ormanda dolaşa dursunlar, askerle dostlukları koyulaşıyordu. "Ben motorlu araçları, sürücüleri çok severim." "Neden öyle?" "Çünkü araçlar iyidir, güçlüdür, hızlı giderler. Sonra benzin kokularına bayılırım. Sürücüler gençtir. Hepsi de boynuzlu geyik ananın çocuklarıdır." Er anlamamıştı. "Ne dedin, ne dedin? Boynuzlu geyik ana mı? Kim oluyor bu? Bilmiyor musun yoksa?" "Hayır, böyle tuhaf şey işitmedim hiç." "Kimlerdensin sen? Nerelisin?" "Ben mi? Karagandalı bir kazakım. Madencilik okulunu bitirdim." "Hayır, onu sormuyorum. Kimin oğlusun yani?" "Annemle babamın." "Ya onlar kimin çocukları?" "Anneleriyle babalarının." "Onlar?" "Bak, sen hep böyle sorarsan bunun sonu gelmez. Ben boynuzlu geyik ananın çocuklarının oğluyum." "Bunu sana kim söyledi?" "Dedem." Asker başını salladı. "Ya, şaşılacak şey doğrusu. Boynuzlu geyik ananın çocuklarının oğlu olan bu koca kafalı, yelken kulaklı oğlan askerin pek hoşuna gitmişti. Yalnız çocuk soyunun başlangıcını bilmek şöyle dursun, yedi gebek geçmişini bile bilmediğini öğrenince ona kızmıştı. Herkes bilmeliydi bunu. Askercik yalnız babasını, dedesini, bir de büyük dedesinin adını biliyordu. "Ya ötesi?" "Yedi gebek geçmişini öğretmediler mi sana?" "Hayır, öğretmediler. Hem ne işe yarar bu? Ben bilmiyorum işte. Bilmediğim halde yaşamımda bir aksaklık olmuyor." "Dedem, atalarını tanımayanlar kısa zamanda yozlaşırlar diyor." "Kimmiş bu yozlaşanlar? İnsanlar mı?" "Evet, insanlar." "Neden böyle?" "Neden mi? Çocukları, çocuklarının çocuklarını anımsamayacağı için yaptıkları kötü şeylerden utanmamaya başlarlarmış da ondan. Sonra kimse iyi şeyler yapmaya kalkmazmış. Çünkü nasıl olsa bir ananları, onlarla övünenleri çıkmayacak diyor dedem. Bak bu işe. Ama yaman deden varmış senin. Yalnız kafanı pek saçma sapan şeylerle doldurmuş. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Şu kafaya bak, sandık gibi mübarek. Ya kulakların? Tıpkı atış alanındaki radar antenlerine benziyor. Sen dedenin söylediklerine bakma yavrum. Yolumuz komünizm yoludur. Amacımız ise uzaya gitmek. Deden mi öğretiyor sana bunları? Politika derslerinde elimize bir düşse, bak onu o zaman nasıl eğitiriz? Büyüyüp adam olunca git bu adamın yanından. Belli, bilgisiz, kara cahilin biri. Hayır, ben dedemin yanından gitmem hiç. İyi, çok iyi bir insandır o. Şimdilik öyle. Büyüyünce kendin daha iyi anlarsın ya. Şimdi konuşmaları dinledikçe çocuk bu askeri kamyonu anımsıyor, tanıdığı kadarıyla buralı sürücülerin hepsinin de boynuzlu geyik ananın çocukları sayılıklarına nasıl olup da askeri inandıramadığına şaşıyordu. Oysa ona büyük gerçekleri söylemişti. Anlattıklarında ne katma vardı ne de uydurma. Geçen yıl gene böyle bir güz mevsiminde, belki daha sonraları kuru ot yüklenmek için dağlara devlet çiftliğinin araçları gelmişti. Kamyonlar hemen evlerinin arkasından değil de biraz yaklaştıktan sonra yoldan Arça Vadisi'ne sapıp oradan yaylaya çıkmışlardı. Yazın biçilen ot güzün götürülmek üzere yığılmıştı sırtlara. Bu işitilmedik motor gürültüsünü duyan çocuk Karaıldağından koşarak yol ayrımına gelmişti. Ne de çok kamyon vardı. Birbiri ardından tam 15 tanesini saydığını anımsıyordu. Hava ha bozu ha bozacaktı. Kar bir yağmaya başlasın, artık kuru otun bir tutamını götüremezler, bütün hevesleri ertesi yıla kalırdı. Zamanında taşınmayan kuru otu unutmaktan başka çare yoktu. Çünkü kar geçit vermezdi. Anlaşılan çiftliğin öteki işleri yüzünden ot taşımayı savsaklamışlar, zaman daralıp sıkışınca da bütün kamyonları seferber etmişlerdi. Gel gelelim hiç de sandıkları gibi kolay olmayacaktı bu iş. Ancak çocuğun bunlardan haberi yoktu. Olsa bile böyle şeyler onu hiç ilgilendirmezdi. O büyük bir telaş ve sevinçle kamyonların arkasından koşuyor, peşine düştüğü kamyon uzaklaşınca bir sonrakinin ardından seyirtiyordu. Hepsi de birbirinden yeni, sürücü bölmeleri pırıl pırıl, camları geniş kamyonlardı bunlar. Önlerinde sanki seçilmiş gibi bıyıkları yeni terlemiş birer ikişer delikanlı oturuyordu. İkinciler kuru otları balya yapıp yüklemede yardım için alınmıştı kamyonlara. Çocuk gidenlere baktıkça sinemadaki artistleri anımsadı. Yakışıklı, atak görünüşlü, güleç delikanlılardı hepsi de. Tam da oğlanın düşündüğü gibi çıktı. Kamyonlar birer canavar kesilmişti. Kara Ildığı'nın bayırından düzlüğe çıkanlar çakıllı, sert yolda tam gazla gidiyorlardı. İçindeki yiğitlerin keyiflerine diyecek yoktu. Hava tam istedikleri gibiydi. Hele bir de koca kafalı, kepçe kulaklı bir oğlanın kamyondan kamyona deli gibi koştuğunu görünce neşeleri arttıkça arttı. Gel de şimdi bu oğlana gülme, el sallama. İyice keyiflensin, türlü türlü şakrabanlıklar yapsın diye şakacıktan korkutma. Oğlan sonuncu arabanın ardından koşmaya hazırlanıyordu ki kamyon birden durdu. Asker giysili, parkalı fakat apoletsiz, başında er kasketi yerine bir kep bulunan şoför gözünü kırparak çocuğa ''Merhaba delikanlı'' diye bağırdı. ''Ne işin var senin burada?'' ''Hiç, koşuyorum işte.'' Çocuk ne de olsa biraz şaşırmıştı. ''Yoksa Mom'un dedenin torunu musun sen?'' ''Evet, onun torunuyum.'' ''Nasıl da anladın? Bak, ben de buğuluyum. Bu kamyondakilerin hepsi de buğulu. Ot götürmeye geldik buraya.'' Buğullar öylesine çoğaldılar ki artık kimse kimseyi tanımaz oldu. Dedene benden selam söyle Emi. Çotbay'ın oğlu Kulubek'i gördüm de ona. Askerden dönmüş. Şimdi devlet çiftliğinde kamyon sürücülüğü yapıyormuş de. Hadi hoşça kal. Genç sürücü hareket etmeden önce çocuğa bir de rozet verdi. Askeri madalyaya benzeyen güzel bir şeydi bu. Sonra kamyon aslan gibi kükredi, öndekilere yetişmek için hızla ileriye atıldı. Çocuk o anda bu güleç yüzlü, yaman delikanlıyla kaçıp uzaklara gitmek için neler vermezdi. Üstelik bir buğuluyla. Ne var ki kamyon gitmiş, yol ıssızlaşmıştı. O anda eve dönmek zorunda kaldı. Dedesine bu olayı anlatırken kıvancından gözleri parlıyordu. Sürücüden aldığı rozeti göğsüne iliştirmişti. O gün akşama doğru başı göklere eren santaş yamaçlarından bir rüzgar koparak ortalığı allak bullak etmişti. Çıkan fırtına önüne kattığı yaprakları ormanın üstünden aşırarak büyük bir uğultuyla çevire çevire dağlara doğru sürükledi. Birden hava karardı, göz gözü görmez oldu. Sonra kar başladı. Yeri göğü beyaz bir duman kapladı. Bora birden tipiye dönmüştü. Ağaçlar köklerinden koparcasına sallanıyor, ırmağın suları sağa sola savruluyordu.